Ayrım 28. Öteden gök burunun önünden suyun yüzünde 3 tane tar gözüktü. Tarlar belli belirsizdiler, suya yapışmıştılar. O çangal bıyıklı tarcı başı var ya, Mustafa'nın önünde de tıpkı İsmail Ağa'nın önünde nasıl duruyorsa öyle duruyordu. Öyle saygılı, öyle iki eli önüne bağlı, öyle boyun kırarak konuşurken elini öyle göğsüne bastırarak, beli, sultanımız, ağamız diyerek, Mustafa'yı da babası gibi koskocaman bir adam sayarak, sevgiyle dopdolu sımsıcak kara gözlerle bakarak, Mustafa'nın bunlar ölse de yitse de kemikleri de mezarında çürüse de bütün bunlar Mustafa'nın hiç aklından çıkar mı? Köyün önünden geçip geçen tarcıların hepsi de o tarcılara benziyorlar. Öyle güleç yüzlü, çangal bıyıklı, gözlerinin yöreleri kırışmış, yanık tenli, gözlerini kısarak bakan kocaman elli, uzun boylu, geniş omuzlu. Bunlar gelip de tarlarını buraya şu büvetin içine bağladıklarında Mustafa bayram ederdi. Kuş Mehmet'le kale boynuna çıkar, tarların gökburun kayalığının ardından parlayan suyun üstünde kapkara belirmesini beklerdi. Karanlık tarların küreklerinin inip kalkarken parlamaları ta buraya kadar şapkırdı. Mustafa ile Kuş Mehmet tarları görünce buradan Angıt Kayası'na kadar bir koşu giderlerdi. Angıt Kayası'na yılın bir mevsiminde gittikleri yerlerden angıtlar dönerlerdi. Bir tuhaf kuşlardı bunlar, alabula renkli. Köyde angıtların yumurtalarını çalmayan çocuk yoktu. Bir tek Mustafa dokunmazdı bu yumurtalara, bir de Kuş Mehmet. Yılanlar da dadanmışlardı yumurtalara, civcivlere. Onun için Angıt Kayası yılan kaynardı. Tarlar büvete gelinceye kadar çocuklar ayakta durup onları gözlediler. Sevinç içindeydiler, kurtulmuşlardı. Şimdi köy birbirine girmişti. Salman ev ev dolaşıp köydeki bütün çocukları kurşunluyordu. Tırtıl, Yusuf, öteki, kartalların yuvaları bulunan öte yüzdeki kayalığa kaçmış, tatlı canını kurtarmıştı. Kel Mıstık, Aşık Ali de kaçmışlardı. Hıdıroğlu kurşunu yemişti sağlam. Anası Salman'ın ayağına kapanmış, oğlumu değil beni öldür Salman diye zağırlamış. Salman dinlememişti. Salman onu öldürür mü ki hiç? Salman yalnız çocukları öldürür. Bak dedi Mustafa, bak Mehmet, şu tarcıya bak, bak kim geliyor. Hacı Hasan emmi diye bir sevinç çığlığı attı Kuş Mehmet. Kuş Mehmet'in babası avcıydı. Yıl 12 ay hep ovada dağda gezer, elinde ağlası, ardında köpeği tazısı, tavşan, keklik, turaç avlar, yöredeki zengin ağalara satardı. Mustafa ta uzakta tarın üstünde dimdik durup kıyıya bakan Hacı Hasan'a sesinin var gücüyle buradan bağırdı. Hasan emmi! Hasan emmi! Hasan Mustafa'yı görünce sevinip el salladı. Mustafa 2 yıldan bu yana ne zaman bir tar gelip de buraya bağlansa, evde eline ne geçirirse tereyağı, bal, şeker, pekmez, et, tavuk, soğan hep onlara taşırdı. Buradan gelip geçen bütün tarcılar Mustafa ile Kuş Mehmet'i tanırlar, çocuklarıymışçasına severler, her gelişlerinde de onları bekler, onları ormandan armağanlar, çam kabuğundan kendi yonttukları arabalar, ayılar, atlar getirirlerdi. Bir keresinde Hasan emmisi bir çam ağacından yonttu, küçücük bir çam bardağını ona vermişti. Üstüne türlü çiçekler, kuşlar işlenmiş çam bardağın üstüne de Mustafa'nın adı yazılmıştı. Böyle bir çam bardağın ona armağan edilmesi Mustafa'yı deliye çevirmiş, bardağa günlerce su koymamış, geceleri bardağıyla birlikte uyumuş, onu her gittiği yere götürmüştü. Şimdi evde Mustafa suyunu yalnız o bardaktan içiyordu. Anası bir gün bardağına su koymaya görsün, çocuk kıyameti koparıyordu. Tarlar gelip yan yana kıyıya yanaştılar. Büvetin ağzında çocuklar durmuş onları bekliyorlardı. Vay dedi Hacı Hasan kıyıya atlarken, vay siz misiniz? Sizin için yanaştık kıyıya, hemen gideceğiz. Vay Mustafa, Mehmet, vay kuş oğlan vay. Hele gelin bakalım tara da azıcık konuşalım. Biz hemen gidiyoruz, fabrikaya geç kaldık. Biz de sizinle geliyoruz dedi Mustafa. ''Nereye?'' diye sordu Hacı Hasan çangal bıyıklarını sıvazlayarak. ''Aşağıda beyin çiftliğinde babam beni bekliyor. Beni otomobille götürmek istediler. Ben de sen git baba dedim. Ben Hacı Hasan emmimin tarıyla gelirim. Nasıl olsa birkaç güne kalmaz gelir.'' dedim.
''İşte geldik.'' dedi Hacı Hasan. ''Arkadaşım işte geldik. Haydi binin.''
Hacı Hasan her zaman çocukları tara alıp götürmek, aşağıdaki fabrikanın bulunduğu şehirde onları gezdirmek istemişti. Her zaman da çocukları tara çağırmış, varın gidin ananızdan babanızdan izin alın da sizi kasabada gezdireyim. 3 gün içinde sizi geri getiririm demişti. İşte bu sefer çocuklar geliyorlardı. Hacı Hasan buna çok sevinmişti.
Ananızdan izin aldınız mı?
Mustafa da Mehmet de sevinç içinde güldüler. Oho, sen de Hacı Hasan emmi. Olur mu hiç? Anam getirdi beni buraya. Size teslim edecekti de işi varmış. Siz Gökburun'un orada suyun yüzünde gözükünce geriye gitti. Ben Hacı Hasan'a çok güvenirim dedi. O seni beyin çiftliğine ulaştırır dedi. Bak bak, kalenin yöresine bak, oradan gidiyor.
Doğruydu, kalenin yamacını bir kadın yumulmuş tırmanıyordu. Tara bindiler.
Köyde ne var ne yok diye sordu Hacı Hasan.
Çok uzun boylu esmerdi. Alnının ortasında büyük bir yara izi, sağ gözünün ucunda da büyük bir beni vardı. Konuşurken hep gülüyordu. En korkunç, ağlanacak bir olayı anlatırken bile gülüyordu.
İyilik sağlık dedi Mustafa.
Mustafa'nın anasının sana çok selamı var dedi Mehmet.
Aleyküm selam dedi Hacı Hasan.
Üstü başı kırmızı çam kabuğuna bulanmıştı. Tar yoğun bir reçine kokusuyla kokuyordu. Tarlar ne zaman köyün önünden geçseler, gübreyle tıka basa dolmuş köyün içini yoğun bir ağaç reçine kokusu alırdı. Çam, sedir kokardı ortalık.
Acele oldu, bu sefer sana bir şeyler getiremedim dedi Mustafa. Babam evde yoktu da, ambarın anahtarını da babamda kalmış.
Canın sağ olsun bre arkadaşım, bre Mustafa'm dedi Hacı Hasan. Az mı güzel yiyecekler taşıdın bizlere?
Çok diye sevinç içinde güldüler öteki tarcılar. Mustafa ile Mehmet bizim öz bir arkadaşımız.
Öz bir arkadaşımız dedi Hacı Hasan. Öyleyse bu gece Mustafa ile Mehmet'e bizim has konuklarımıza en güzel yemekleri yapacağız. Ne ister, neyi seversiniz çocuklar?
Kül kömbesi dedi Mustafa dudağını sündürerek. Kül kömbesi dedi Mehmet ağzı sulanarak. Ben hiç yemedim. Öteki tarcılar öyle çok kül kömbesi yapmışlar ki Mustafa'ya. Mustafa yemiş yemiş karnı şişmiş.
Kül kömbesi kolay dedi Hacı Hasan. Bütün tarcıların işi dağda kül kömbesi pişirmek, bir de mantaraşı yapmaktır.
Mantaraşı da isterim dedi Mustafa. Ben de dedi Mehmet.
Buradan Gökbucak çiftliğine kadar 3 günlük yolumuz var. Size 3 gün durmadan mantaraşı yaparız, soğanlı, keklik etli, kül kömbesi de.
Adamlarına döndü.
Çocuklar, değerli konuklarımız için keklik eti, soğan, mantar var mı?
Adamların en uzun boylusu, köse sakallı, çekik gözlüsü,
11 tane keklik, 3 torba mantar, 1 sepet soğan, 1 teneke peynir, 2 teneke yağ. Daha sayayım mı diye ustaya tekmil haberi verdi.
Yeter sayma dedi Hacı Hasan. Değerli 2 gözümüz konuklarımızı demek ki sultanlar gibi ağırlayacağız.
Öyle bir şölen çekeceğiz ki onlara. Onlar bize az mı şölenler verdiler Angıt Kayası'nın dibinde. Onların onuruna biz de. Haydi çekin kürekleri, yolcu yolunda gerek.
Sonra döndü. Bir an kuşkulanmış olacak ki.
Doğru söyleyin çocuklar. Evinizin haberi var mı bizimle geldiğinizden? Eğer yoksa yandık.
Mustafa birden öfkelenerek ayağa kalktı.
Kalk Mehmet dedi. Biz iniyoruz, gitmiyoruz.
Mehmet'in yüzü sapsarı kesilip gidelim deyin dedi. Sonra bizi salman. Hacı Hasan telaşlandı. O telaşla da Mehmet'in sözlerini duymadı.
Kızma bre has konuğum. Mustafa'm kardeşim. Ne dedim ki sana? Ha, evinizin haberi var mı diye sordum. Bunda kızacak ne var canım? Hala otur hele yerine.
O kırmızı saçlı köse adam geldi. Mustafa'yı kolundan tutup oturttu.
Kızma ona Mustafa kardeş dedi. Bu yaşlı bunak adam kıymeti ne bilir? İt kıymeti ne bilir? İzin almasanız ananızdan babanızdan nereye gideceksiniz bizimle?
Sonra Hacı Hasan'a döndü.
Ulan yaşlı kurt, bir de Hacı Hasan olacaksın. Sen bu dağlarda boşuna sakal ağartmışsın. Mustafa kardeş sana anam babam beni buraya kadar getirdi demedi mi?
Ne bileyim ben diye özür diledi Hacı Hasan.
Yaşlılık çökmüş ki sere ki ne çökmüş unutmuşum. Beni bağışla değerli konuğum Mustafa'm.
Mehmet coşkuyla tamam dedi sizinle gidiyoruz. Mustafa inmiyor, Hacı Emmi'yi de bağışladı.
Tarcılar bıyık altından güldüler. Bu da Mustafa'nın gözünden kaçmadı. İçinde öfkesi gittikçe kabarıyor, dudakları sündükçe sünüyor. Hacı Hasan da onun yanına oturmuş, kendini bağışlatmak için durmadan türlü diller döküyordu. Tarla büvetten ayrılıp da köyün önünden süzülerek geçtikten sonradır ki Mustafa'nın yüzü gülmeye başladı. Hacı Hasan da yüreğini incittiği çocuğun gönlünü alabildi diye çok sevindi. 3 tar arka arkaya düz ovanın ortasından kalkıp inen kürekleri ışılayarak akıyorlardı. Irmak gittikçe genişliyor, su aşağılara indikçe sığlaşıyor, bazı yerlerde tar çakıl taşlarına sürünerek gidiyordu.
Konuklarım dedi Hacı Hasan,
Bu gece tarı öküz bucağına bağlayacak. Ovaya inmenin onuruna kendimize, sevgili konuklarımıza bir şölen çekeceğiz ki orada felek de maşallah diyecek. Öyle yemekler yapacağız ki konuklarımıza kıyamete kadar tadı damaklarından gitmesin.
Kül kömbesi dedi Mustafa. Kül kömbesi dedi Hacı Hasan.
Kıymetli konuklarımız yeter ki istesinler. Kuş sütünü bile bulacağız onlara bu gece. Madem ki 1000 yılın bir başı bize de iyi gelmişler.
Kül kömbesi dedi Kuş Mehmet.
Hacı Hasan gözlerini Mustafa'nın gözlerinin içine dikti. Uzun uzun baktı. Acaba sorusunu sorsa Mustafa gene alınır mıydı? Köyün önünden geçerlerken köyden olağan dışı bir gürültü geliyordu. Bir hayhuydur köyü doldurmuştu. Tarlar epeyi aşağılara indikleri, köyden uzaklaştıkları halde köyün uğultusu daha koygunlaşarak onların ardından geliyordu. Sonunda merakını yenemedi.
Gönüllenme değerli konuğum ama sana bir şey soracağım. Gücenme, alınma. Sizin köyde bir olağan dışılık var. Önünden geçerken orada bir kıyamet kopar gibiydi. Dinle bak, köyün uğultusu daha geliyor. Bir şey mi oldu da köyde diye sordu.
Mustafa bu soruyu hiç beklemiyordu. Birden başına kaynar kazanlar döküldü.
Yok diye bağırdı. Yok, köyde hiçbir şey olmadı.
Sonra başını önüne eğip somurtkan, utangaç düşündü. Tarcıbaşı Hacı Hasan'a bir yalan uydurmalıydı ama beceremeyecekti. Bir süre kendi kendisiyle cebelleştikten sonra gülümseyerek başını kaldırdı.
Ben sana yalan söylüyorum ya, sen var anla bütün bunları, kusura kalma da der gibiydi.
Köye dün gece eşkıya Zalimoğlu Halil geldi, onun gürültüsü olacak.
Niye gürültü ediyorlarmış ki eşkıya Zalimoğlu köye geldi diye?
Mustafa artık yalanı rayına oturtmuştu. Bundan sonra hiç durmadan masal uydurur gibi yalan uydurur, herkesi de uyutabilirdi.
Zalimoğlu dün gece köye gelmiş, Memik Ağa'nın oğlu musluğu istemiş, köylüler de vermemişler. Onun gürültüsü olacak.
Biliyor musun, Muslu Zalimoğlu onu bulup da öldürmesin diye her gün bir evde saklanıyor.
Bilmiyorum dedi Hacı Hasan.
Mustafa baştan başlayarak sonuna kadar Memik Ağa Zalimoğlu hikayesini anlattı. Sonra da Muslu'nun acıklı hikayesine geldi.
Evleri basıldığında Muslu arka pencereden kendini dışarıya sarkıtıp kayalıkların üstüne inivermiş. Varmış Mehmet Efendilerin evine kurtarın demiş.
Zalimoğlu Halil babamı anamı bizim evde kim varsa öldürüyor demiş.
Daha ortada hiçbir şey yokmuş ki. Daha Zalimoğlu eve kurşun sıkmamış ki. Daha Zalimoğlu eve ateş vermemiş ki. Ama Muslu daha önceden Zalimoğlu'nun babasını öldüreceğini, ocaklarını söndüreceğini biliyordu. Daha evleri basılmadan, ocakları söndürülmeden.
Söndürülmeden diye yineledi Kuş Mehmet.
Bize çocuklara geldi. Korkuyordu Muslu. Ödü kopuyordu. Babamı kökçü öldürecek dedi.
Hangi kökçü diye sorduk ona dedi Kuş Mehmet.
Zalimoğlu Halil dedi diye sözünü sürdürdü Mustafa. Zalimoğlu Halil.
Ne biliyorsun diye ona sordu Tırtıl Yusuf.
Gözlerini gördüm Halil'in dedi Muslu. Gözlerini görünce her şeyi anlamış.
Mustafa da Salman'ın gözlerine.
Mustafa hışımla ona bakınca Mehmet sözünün gerisini yutuverdi. Dudaklarını sıkı sıkıya kapatıp sustu. Baltayı taşa vurduğunu anlamıştı.
Mustafa sesi karıncalanarak sözünü sürdürdü. Daha Mehmet'e ters ters bakarak,
anlayınca da onlar evi sarınca da hemen pencereden atlamış kaçmış. Ötekiler de basmışlar ateşi konağa, basmışlar kurşunu Memik Ağa'ya.
Kim?
Zalimoğlu Halil, öteki kökçüler.
Hepsini öldürdüler, yaktılar. O evde kim varsa hepsi kömür oldu.
Ağaca da kurşun sıktılar da ağaçtan da kan aktı. Ağacı da yaktılar da ağaç da bağırdı, çırpındı, kaçmak için uzandı ya, kökünden kopamadı.
Dalları yapraklarıyla göğü çırmalıyormuş ağaç. Bir yandan yanarak, bir yandan bağırıp kanayarak, kanı su gibi çığıldıyormuş yalımların ışığında. Yokuştan aşağı, ırmağa doğru. Sabahleyin ırmağa varmış bakmışlar ki, Havva Ana söyledi, o hiç yalan söyler mi? Irmak kızıl kana kesmiş, köpüklü, kan köpüklü, kıpkızıl akıyormuş ağacın kanından. Ağacın dalları kuş kanatları gibi can havliyle göğü inip inip kalkarak çırmalıyormuş. O kadar çırpınmış, o kadar göğü çırmalamış, dalları öylesine delirmiş ki ağaç gene de topraktan kopamamış, hep kanamış, yarısı da yanmış.
Bütün köyde bunu gözleriyle görmüşler, babam da görmüş.
Herkesin babası anası görmüş dedi Mustafa. Sonradan Zalimoğlu bize geldi bir gece, onlar konuşurlarken duydum.
Zalimoğlu diyordu ki hiçbir şeye acımadım, bu korkudan acıdan deliren ağaca acıdığım kadar.
Ben hiçbir ağacın ölümden kurtulmak için böylesine çırpındığını, kökünü alıp gitmek için böylesine delirdiğini görmedim. Bütün bir ömür boyunca ağaç kestim, kök söktüm, bir ağacın kaçmak için yerin altından köklerini böylesine çatır çatır sökenini görmedim. Ağaç orada avlunun köşesinde, kayalığın dibinde yanarken bin kolunu açmış çırpınıyor, bin ağzını açmış bağırıyor, inliyordu. Hikmet-i Hüda bedeninden şakır şakır insan kanı gibi kan akıyordu. Bizim arkadaş kısacık hacı da inadına durmadan kurşun döşüyordu ağacın gövdesine. Ağaç kurşunu yedikçe kanı şakır diyordu. Havva ana onu cinler tutunca hep böyle anlatır o ağacı, dedi Mehmet. Hep böyle, dedi Mustafa. İşte Memik Ağa'nın oğlu Muslu kaçınca evden doğru Osmanlı'nın çukuruna girmiş. Oraya biri iyice saklanmış. Bir de bunu gören Salman. İşte o Salman, dedi Mehmet. Mustafa da onun gözünü gördü. Mustafa'nın kaşları çatıldı ıslık gibi bir sesle. Sözümü kesme Mehmet, dedi. Mehmet telaşlandı. Ne yapacağını bilemez sustu. Salman'ın yepyeni bir filintası var. Salman var ya, tepeden tırnağa fişeklik kuşanır. Bütün bedeni baştan ayağa hep fişeklik. Koskocaman iki tabancası, uzun iki tane de hançeri de var, dedi. Çabuk çabuk kuş Mehmet. Mustafa aynı çabuklukla gözlerini de ona belerterek sözü ağzından aldı. Dürbünü de var, dedi. İşte Salman sabaha kadar Osman'ın çukurunun dibindeki musluyu beklemiş. Çukura da kimse yaklaşamaz. Salman'a da. Zalim oğlu Osman'ın çukurundan da çok korkmuş. Salman'dan da. Hacı Hasan öteki tarcılar apışıp kalmışlar. Bu bildikleri hikayeyi yeni baştan yepyeni bir biçimde anlatmaktan, coşkudan solukları taşmış çocukları şaşkınlıkla bir eski destancıyı dinler gibi dinliyorlardı. İşte o gece herkesi öldüren zalim oğlu kökçü Halil Muslu'nun gittiği yere bulmuş. Bulmuş ama korkusundan yanına yaklaşamamış. Onu da sonra öldürürüm demiş de gitmiş. Ondan sonra her 15 günde bir köye gelir zalim oğlu. Köylüden musluyu ister. Musluyu bulmak için evleri de basar. Bulamaz ki. Nasıl bulsun ki? Muslu her gece başka bir evde uyuyor. Ne bilsin hangi evde uyuduğunu zalim oğlu onun? Köyün bütün evlerini de arayacak olmuş. O gece evden eve. Kaçırdılar musluyu. Bir gün nasıl olsa yakalayıp öldüreceğim musluyu. Demiş ki zalim oğlu, ben eşkıyayım. Kefenim nasıl olsa boynumda asılı. Yemin ettim, ant verdim Yüce Tanrı'ya ki o Memik Ağa'nın zalımının zürriyetini keseceğim ki şu insanlığın içinden bir daha insan soyuna öyle aşağılamasınlar. Şimdi işte dün geceden beri 15 kişiyle köyü zalım oğlu bastı. Musluyu bu sefer bulup öldürecek. Köylü onun için toplanmış caminin önüne. Mustafa ile Mehmet akıl etmediler ki, eğer akıl etselermiş musluyu da alıp yanlarına tarlara getirir kaçabilirlermiş. Keşke kaçırıp da buraya canını kurtarsaydık Muslu'nun. Keşke, dedi Mehmet. Siz onu da tara alır mıydınız, diye Hacı Hasan'ın gözlerinin içine bakarak sordu Mustafa.
Alırdık, dedi Hacı Hasan. Senin için değil mi sevgili konuğumuz? Hiç almaz olur muyuz?
Sen, dedi Mustafa, sen zalim oğlundan korkmaz mısın?
Korkmam, dedi Hacı Hasan. Allah borcumuz bir can. Onu da nasıl olsa bir gün alacak.
Sen Salman'dan da korkmaz mısın?
O da kim, diye gene gülerek yumuşacık sordu Hacı Hasan.
Salman, dedi Mehmet, Mustafa'nın babasının öz bir oğlu. Oğlu ya, onu ya Mustafa'nın anası onu doğurmamış. Gökte ne kadar kartal varsa hepsini öldürdü. 3 gün içinde dağlar, kayalıklar, köyün içi kartal ölüleriyle doldu. Sonra da tay. Mustafa onun omzuna sert bir yumruk indirdi. Gökteki bütün kuşları, yerdeki insanları hep vuruyor. Gerçekten sen ondan hiç korkmaz mısın?
Korkmam, dedi Hacı Hasan gene gülerek, kendine güvenmiş. Öyleyse senin öyle uzun, kocaman tüfeğin, öyle çok kurşunların, hançerin, tabancan var mı, diye sordu Mehmet.
Çok, dedi Hacı Hasan. Hiç tarcı adamın dağlarda, sularda gezen adamın silahı olmaz mı? Sen Osman'ın çukurundan da korkmazsın.
Korkmam, dedi Hacı Hasan.
Sen kanayan yanık ağaçtan da korkmazsın.
Korkmam, dedi Hacı Hasan, sevinç içinde kahkahayı attı. Öteki tarcılar da çocuğun sorularına kahkahadan kırılıyorlardı.
Sen Allah'tan da, diyecek oldu Kuş Mehmet. Onun hemen ağzını kocaman reçine kokan eliyle kapattı Hacı Hasan. Avucundaki nasırlar çocuğun yüzünü acıttı. Yüzünde korkuyla, Allah'tan herkes korkar, dedi. Korkar, diye onu onayladı Mustafa, Mehmet'in zıpırlığına kızarak. Tarlar derin yeşil bir yerine geldiler ırmağın. Burası bir göl gibiydi.
Kıyılarını da söğütler, ılgınlar almıştı. Dalları suya kadar sarkmış. Bu göl gibi yere düşünce kendiliğinden akamadılar, kalkıp küreklere yapıştılar. Köylü caminin önündeki alana birikmiş, her kafadan bir ses çıkıyor. Kimi bağırıyor, çağırıyor, kimi sövüyor, kimi dövünüp çırpınıyor, kimi de ağlıyordu. Dün geceden bu yana köyde hiçbir çocuk kalmamış, Salman köyün üstüne kurşunları döşemeye başlar başlamaz, köyün bütün çocukları giz olup ortadan bir anda silinip gitmişlerdi. Babaların, anaların kimi bunun farkına ilk akşamdan, kimi gece yarısı, kimi de sabahleyin varmışlar, köyün içine, dağ, kale boynuna çocukları aramaya çıkmışlar, bir tek çocuğu bile bulamamışlar. Sonra da caminin önündeki alana işte böylece birikmişler. Dertlerine bir umar arıyorlardı. Köylü caminin alanında çalkanır dururken öteden arkasındaki iki koruyucusuyla İsmail Ağa, altındaki doru atı harlamış, kantarması köpük içinde, at terden kapkara kesilmiş sökün etti. Kalabalığı yararak onları görmeden doğru konağına vardı. Hemen atından atlayıp koşarak merdivenleri çıktı. "Zero!" diye bağırdı ürkütücü bir sesle. "Zero!" Zero hemen sopaya çıktı. Başı kara çatkalıydı. Gözlerine de yaş dolmuştu. "Buyurun." "Doğru mu olan bitenler?" "Doğru," diye boynunu büktü Zero. "Sabaha kadar bütün köyü kurşun yağmuruna tutmuş, öyle mi?" "Öyle," dedi Zero. "Bütün köy sabaha kadar gözünü kırpmadı. Köylünün çoğu da bizim buraya doluştular. Az önce gittiler buradan." Bir türlü Mustafa da ortada yok diyemiyordu kocasına. Dün akşamdan beri Mustafa gitti demeye korkuyordu. Biliyordu Mustafa'nın gittiğini duyan İsmail ortalığı birbirine katacaktı. "Bu oğlan delirmiş, aklını mı oynatmış?" diye dişlerinin arasından ıslık gibi sordu İsmail Ağa. "Bilmem ağam," dedi Zero. "Böylesi bir iş de hiç başımıza gelmemişti." "Nerede o şimdi?" diye sordu İsmail Ağa. Orada dikilmiş kalmış, eğri bacaklarında sarı çizmeleri parlayan Süllü'ye. "Aşağıda, odada uyuyor," dedi Süllü gülerek. "Hiçbir şey olmamış gibi uyuyor." "Geç çağır onu bana," dedi ağa. "Baş üstüne." Yanına yönene bir süre göz gezdiren İsmail Ağa, unuttuğu bir şeyi anımsamaya, yitirdiği değerli bir şeyi bulmaya çabalar gibiydi. Birden yüzü gevşedi, yumuşadı, çatık kaşları açıldı, gözleri ışıdı, bir sevincin gölgesi bedeninden geldi geçti. "Mustafa nerede?" diye sordu gülümseyerek. Zero karşılık vermedi, yere baktı. İsmail Ağa'nın gülümsemesi dudaklarında dondu. "Mustafa nerede?" diye kükrer gibi konuştu. Zero başını kaldırdı, gözleri yaş içindeydi. "Dün geceden beri gitti o. Süllü, ötekiler, herkes dün akşamdan bu yana köyde aramadık yer bırakmadık. Hiçbir yerde yok Mustafa." Sesi korku doluydu, bir ağıt, bir inilti gibiydi. "Mehmet de yok ortalıkta, başka çocuklar da." İsmail Ağa yıldırımla vurulmuşa dönüp "Eyvah!" diye bir ses çıkardı. Sanki yüreği kopmuştu bu eyvahla birlikte. Kopmuş, ağzından dışarıya dökülmüştü. Kendi yöresinde birkaç kere döndükten sonra duvarın dibine ancak varabildi. Köşedeki sedire kendini bir külçe gibi bıraktı, yüzü kül kesilmişti. Aklından türlü olasılıklar geçiyor, bir türlü kendine gelemiyor, aklını toparlayamıyordu. Salman'ın bu deliliğini bir türlü anlayamıyor, Mustafa'nın yetişine de bir anlam veremiyordu. Bu Salman'ın kendisine yaptıkları neydi böyle? Aklı olanı biteni almıyordu. Öfkesi bir son kerteye çıkıyor, bir iniyordu. Bir yüreğini Mustafa'dan dolayı onulmaz bir karanlık korku basıyor, bir korkusu yeğniyor, içine bir ışık serpiliyordu. Bu oğlan da nerede kalmıştı? Başını kaldırınca karşısında kararmış, sert yüzüyle Salman'ı gördü. Bu yüzden ilk olaraktan İsmail Ağa ürktü ve içine hemen o anda kurt düştü. Bu yüz bir şeye karar vermiş, hiçbir zaman bağışlanmayacak kesin, ustura ağzı gibi acımasız bir yüzdü. Onu bu durumda görür görmez İsmail Ağa'nın aklı başına geldi, öfkesi birden geçti. "Yavrum Salman," dedi yumuşacık, şefkatli. "Oğlum benim, ne oldu sana böyle de? Bu gece dağa çıkmış, sabaha kadar köyü kurşunlamışsın. Ne oldu sana böyle? Bir iş mi geldi başına? Söyle bana evladım." Salman başını yere eğmiş, karşısında öylece duruyordu. Sarı bıyıklarını iğne ucu gibi incecik vurmuş, uçlarını da yukarı doğru kıvırmıştı. Onun böylesi bıyıklarını İsmail Ağa ilk olaraktan görüyordu. Ayaklarına da sarı bir çizme çekmişti, körüklü. Fişeklikler gene çaprazlama, hançerleri gene boyu kadar uzun, kuşağından sarkıyordu. Şalvarı mavi İngiliz kumaşındandı.
Antakya'dan getirilenlerden. Dürbününü de değiştirmiş, daha uzun yeni bir dürbün almıştı. Salman başını yere dikmiş, karşılık vermiyordu.
''Ne oldu sana yavrum, niye karşılık vermiyorsun bana? Niye bir şey söylemiyorsun babana?''
Salman'ın belli belirsiz karşısında titrediğini sezinledi. Yanakları da seyiriyordu durmadan, kaşları da sert çatılmıştı.
''Konuşmayacak mısın oğlum, Salman'ım?''
İsmail Ağa gittikçe öfkeleniyordu.
''Sen köyü kurşunlarken oğlum, Salman'ım, kardeşin Mustafa da ortadan birdenbire yitivermiş. Ne oldu kardeşine acaba?''
Salman gene karşılık vermiyor, dişlerini paralarcasına sıktığı yanaklarının etlerinin kasılmasından belli oluyordu.
''Biliyorsun'' dedi ayağı yumuşacık kalkan İsmail Ağa, ''biliyorsun oğlum, Mustafa'ya bir şey olursa onun başına bir iş geliyorsa biliyorsun bunu, ben yaşayamam. Sen bunu herkeslerden iyi biliyorsun yavrum, Salman'ım, oğlum benim. Mustafa'ya bir kötülük edeni de yaşatmam. Şimdi söyle, durup dururken niye köyü bir gece sabaha kadar kurşun yağmuruna tuttun? Sana bir şey söylemiyorum, sebebini merak ediyorum. Bunun sebebini bir oğlu babasına söylemez mi? Babası evinde yokken, evin büyüğü, sorumlusu büyük oğlu olmuşken, köy ona, ev ona emanet edilmişken, büyük oğlu da gider de babası evde yokken, köyü bir gece sabaha kadar kurşunlar mı? Baba da bunun sebebini bilmezse, soran köylüye, duyan jandarmaya ne söyler ki? Sen bunun sebebini babana söylemeyecek misin yavrum?
Gözlerini kaldırdı, Salman'ın yüzüne dikti. Salman'ın yüzü kıpırtısız, kapkaraydı. Hiç değişmemiş, salt boncuk boncuk terlemiş, durmadan da terliyordu.
''Peki yavrum, her şeyden vazgeçtim. Var sebebini söyleme, köyün için kurşunladığın. Ona nasıl olsa araştıra sonra bir gün öğreneceğim. Sen bana senin köyü kurşunlamanla Mustafa'nın yitiş arasında bir ilişki var mı? Bunu söyle babana yavrum.'' ''Biliyorsun, oğlum Mustafa'nın başına bir iş gelmişse...''
Sesi düğümlendi, boğazına bir yumruk geldi, tıkandı. Az daha konuşsa boşanacaktı. Sustu, gene gözlerini onun yüzüne dikip beklemeye başladı. Salman'ın bedeninden bütün kanı çekilmişti sanki. Öyle kas katı, soğuk taş gibi duruyordu. Eğer durduğu yerde zırıl zırıl terlemese bu adamın canı yoktur derdin. Bu bekleme belki bir yıl kadar uzun geldi İsmail Ağa'ya. İçinden şu Salman'ı ayağının altına alıp da çiğnemek, kemiklerini kırmak geçiyordu o konuşmadıkça. Sonra birden ayağa kalktı, onun sol omuzundan tutup sarstı.
''Konuşmayacak mısınız?'' diye alaylı bir sesle sordu. ''Kartallar yiğidi, şu senin elindeki tüfekle 3 yıl kimsenin kadar kurşun yaksaydı, değil kartalı sineği bile indirirdi havadan. Eline bir tüfek geçince kendini Hazreti Ali sandın herhalde yavrucuğum. O tüfeği eline kim geçirseydi, arkasında da böyle bir babası olsaydı, değil bir küçücük köyü kurşunlamak, gider de koskocaman Adana'yı basardı. Tüfek yiğitliğini, kurşun yiğitliğini bizim memlekette yiğitlikten saymazlar. O senin tüfeğini bir çocuğun eline versem, o da isterse bütün köyü öldürebilir. Yiğit dediğin adam işte şöyle yekeyek, seni şöyle bir tutsam kaldırır şuraya atarım. Bir şey sandın kendini de eline bir tüfek alınca... ''Köy basıyor benim aslan yiğit oğlum.''
Sesi gerilmiş bir tel gibi, kırılacakmış gibi titriyordu. Sustu, karşısına geçip Salman'ı tepeden tırnağa süzmeye başladı. Şöyle yukarıdan aşağılayıcı bir böceğe bakar gibi bakarak, en sonunda arkasını dönüp içeriye girerken,
''Şunun üstündeki silahların hepsini alın, üstünde bir hançeri kalsın. Bakalım gene dağa çıkıp koca bir köyü kendi evini kurşunlayacak mı?'' dedi gülerek.
Süllü Hasan'la Hüseyin hemen koşup onun omuzundaki filintayı, tabancalarını, hançerinin birisini, fişeklikleri soyup aldılar, yere yığdılar. Bütün bu işlemler olurken Salman hiç yerinden kıpırdamamış, öyle taş gibi olduğu yerde kala kalmıştı.
''Bu adam bundan sonra ölünceye kadar beni beklemeyecek.''
İsmail Ağa'nın alaycı sesi bu sefer ağı gibi korkunç bir öfkeydi. Adamlar onu soyup bitirdikten sonra Salman bir süre yerde üst üste yığılmış silahlarına baktı. Sonra da boynunda kalmış dürbünü çıkarıp onların üstüne koydu. Gene öyle, taş gibi, dimdik. Merdivenlere ağır ağır yürüdü, indi gitti. İsmail Ağa yukarıdan onun avlu kapısını usulca kapattığını duydu. ''İyi yapmadım bu işi, iyi etmedim bunu Salman'a. Silahlarını elinden alıp onu koruyuculuğumdan çıkarmamalıydım. Kim bilir nereden esti de köyü kurşunladı. Salman kim bilir ne oldu da bu işi yaptı. İşin özünü öğrenmeden bu kadar kırıcı olmamalıydım çocuğa karşı.
Kim bilir o sersem Mustafa başını alıp nereye gitmiştir? Kim bilir diye düşündü. Yaptığına pişman oldu ama geriye dönemezdi. Salmansa kolları yanlarına düşmüş, camiye aşağı sallanarak yürüdü. Sanki az ilerideki kaynaşan kalabalığı görmüyordu. Kalabalık onu görünce herkes soluksuz kesildi. Kimseden en küçük bir çıt çıkmadı. Delikanlı hiç sağına soluna bakmadan onların üstüne yürüdü. Kalabalık kılıçla biçilmişçesine ortadan ikiye ayrıldı. Salman ortadan geçti. Ceyhan Irmağı'nın kıyısına vardı. Yarları aşağı inip mezarlığı geçti. Burunda bir an durup köye uzunca düşünür gibi yaparak baktı. Sonra kayalığa, yukarı, yörebe vurdu gitti.